بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل الفرقان وجعله لنا شرعة ومنهاجا، وصلى الله على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Peygamber Efendimiz ve çocuklarla ilgili hatıraları yad etmeye devam ediyoruz. Bugün inşallah Peygamber Efendimizin kız çocukları ile ilgili gelen hatıralarını paylaşacağız. Sonra aynı çerçeve içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin kız çocuklarıyla ilgili hatıralarını ayrıca yad etmeyi arzu ettik. Çünkü bu hatıralar nereden nereye gelindiğini gösteren farklı bir güzellik, farklı bir mana taşır. İlk hatıra Ümmü Halid ile ilgili hatıra. Ümmü Halid, Halid İbni Said'in kızı. O anlatıyor. Babamla birlikte Resulullah'ın yanına gelmiştik. Üzerimde sarı bir elbise vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seneh, seneh dedi. Bu Habeş dilinde güzel, güzel, çok güzel demekti. Daha sonra Resulullah'ın nübüvvet mühürüyle oynamaya başlamıştım. Babam bana engel oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz babama onu kendi haline bırak buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin edep bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbisenin güzelliğini ifade için niçin Habeş dilini kullandı dersiniz. Bu konudaki kanaatimizi paylaşırken bu küçük kızın babası Halid'i biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Buna ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Halid, yani Halid İbni Said, ülkemizde ne yazık ki az tanınan sahabilerden birisidir. Belki birçok kardeşimiz onun hakkında hiçbir ön bilgiye sahip de değildir. Fakat o İslam'a ilk gönül verenlerden, iman kervanına ilk katılanlardan, inandığı dava uğruna nice eza ve cefalara katlananlardandır. Kızı Ümmü Halid, onun yeryüzünde Allah Resulü'ne inanan beşinci kişi olduğunu söyler. Dolayısıyla o ilklerdendir. İlk beştendir. Halid İbni Said radıyallahu anh, Hazreti Cafer ile birlikte Hayber fethine kadar Habeşistan'da kalanlardandır. Yine onunla birlikte Hayber'in fethi sırasında gelmiş, Allah Resulü'nün yanında yer almış, yaşadığı sürece de İslam'a büyük hizmetleri olmuş bir sahabidir. Kanaatimiz odur ki, kızı Ümmü Halid ile Allah Resulü'nün huzuruna girince, kızının üzerindeki sarı elbiseyi gören Efendimiz, onlara Habeş diliyle hitap etmiştir. Bu şüphesiz yakın ilgiyi ifade eden bir üsluptur. Bir insana yakın bir tavırla, kendi diyarının diliyle, şivesi veya ağzıyla hitap ederseniz, ayrıca dikkatini çeker, ona sıcaklık, yakınlık göstermiş olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inancını inandığı gibi yaşamak arzusuyla inandığı dava uğruna hicret eden, yıllar yılı gurbette kalan vefakar insana ve çocuğuna yakın ilgi göstermek istemiş, sıcaklığını, sevincini ve içtenliğini yaşadıkları diyarın diliyle onlara hitap ederek göstermiştir. Çocuğa gösterilen yakınlık ve ilgi o çocuğun ebeveyninin de gönlünü hoş edecektir. Ümmü Halid yaşının küçüklüğüne rağmen bu ziyarette yaşadıklarını hiç unutmamış, sonraki nesillere aktarmış bir hatıra böylece bize kadar ulaşmıştır. Çocuğun Allah Resulü'nün iki omuz arasındaki mührü görüşü, dikkatini çekişi ve onunla oynayışı da farklı bir hatıradır. Öncelikle bu davranış çocuğun o mecliste Allah Resulü'nün omuzundaki mühürle oynayacak kadar yakınlık bulduğu ve cesaretlendiği manasını da taşır. Sonra da Allah Resulü'nün çocuğa engel olmak isteyen babası Halid'i durdurarak kendisini kısmen meşgul edecek de olsa ona oynama izni verişi bize aktarılmıştır. Bu iznin verilmesindeki ince duyguyu da dolayısıyla bizlere hissettirir. Normalde baba olarak onun Allah Resulü'nü meşgul etmemesini, Peygamber Efendimiz'in bedeniyle oynamasına izin vermeyişini anlayışla karşılıyoruz. Ama Peygamber Efendimizin takındığı tavır, çocuğun kendi haline bırakışı, dolayısıyla Peygamber Efendimizin ne derece müsamahkar, ne derece mütevazi ve sıcak davranışlı olduğunun ayrıca bize aktarılışıdır. Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadiste Allah Resulüne iki tarafında yeşil ve sarı hat ile çerçeveli küçük bir elbisenin getirildiği, Allah Resulü'nün bunu kimin giymesine uygun görürsünüz diye yanındakilere sorduğu, onların susup cevap vermemeyi, kararı Resulullah'a bırakmayı tercih ettiği, Resulullah'ın bana Ümmü Halid'i getirin buyurduğu yer alır. Ümmü Halid kucaklanarak Allah Resulü'ne getirilmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbiseyi alarak kendi elleriyle Ümmü Halid'e giydirmiş ve üzerinde eskisin diye dua etmiş. Sonra da Ümmü Halid senah, senah demiştir. Bu Habeş dilinde güzel, güzel demektir. Ben bunları söylerken hadistekini olduğu gibi aktarıyorum. Her ne kadar bu hadisenin bazı noktalar açısından bir öncekiyle yakınlığı olsa da bunun farklı bir hatıra olduğu anlaşılıyor. Aynı merhum hadisi şerh ederken bu elbisenin uzun süre Ümmü Halid'in üzerinde kaldığını da nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kızı Zeynep ile damadı Ebul As'ın kızı Ümame omuzunda olduğu halde namaz kıldırmaya çıkmış, rükû ve secdeye giderken onu yere koymuş, kalkarken de kaldırmıştır. Bu rivayet sahih bir rivayettir. Şimdi Ümmü Halid'in hatırasını gördük. Elbisesiyle ilgili hatıraları gördük. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Zeynep ve torunu Ümame ile ilgili olan bağlarına ilgili hatıraları yad etmeye, zikretmeye, paylaşmaya başladık. Şimdi bunu geçmeden önce belki bir önceki hadis-i şerifle ilgili bir noktaya vurgu yapmamız gerek. Bir önceki hadis-i şerifte Ümmü Halide Peygamber Efendimizin seneh seneh dediği, bunun Habeş dilinde güzel demek olduğunu vurgulamıştık. Bu ikinci rivayette ise Peygamber Efendimiz seneh seneh yerine senah senah diye aktardığı, söylediği naklediliyor. Biz de böyle aktarıyoruz. Türkçe'ye de böyle aktardık. Şimdi birincide Allah Resulü'nün kelimeyi uzatmadan ikincide uzatarak söylediğine dikkat çekiliyor çünkü rivayette. Biz de böylece aktarıyoruz. Sahih-i Buhari'de de böylece yer alıyor. Dolayısıyla bu açıdan da iki farklı hadis olma ihtimali daha da yükseliyor. Peygamber Efendimizin kızı Zeynep'den olan torunu Ümame ile hadrası ise kız çocukları ile Peygamber Efendimiz arasında yeni bir hatıraya dikkat çekiştir. Dolayısıyla yeni bir güzelliği, yeni bir tazeliği, yeni bir hayrı birlikte paylaşmış oluyoruz. Onu kızı, nasıl diyeyim, Zeynep ile Ebul As'ın kızı olan Ümame'yi Peygamber Efendimizin omuzunda taşıdığı, onunla namaz kıldırmaya çıktığı, rükû ve secdeye giderken onu yere koyduğu, kalkarken de kaldırdığı sık bilinen, aktarılan, paylaşılan hadiselerdendir. Bu hadise Sahih-i Buhari'de Salat bölümünde, yine Sahih-i Buhari'de Edep bölümünde yer alan bir hadis-i şerif olduğunu yine de hepimiz biliyoruz. Ebu Katade el-Ensari'nin naklettiğini de hadis-i şerifi bu bilgiye ekleyelim. Zeynep, Allah Resulü'nün yaşça en büyük olan kızıdır. Bize gelen bilgiler bu yöndedir. Efendimiz onu kendisine peygamberlik gelmeden önce Hatice validemizin kız kardeşi Hale'nin oğlu Ebul As ile evlendirilmişti. Saadet dolu güzel bir yuvalar olmuştu. Allah Resulüne ulvi vazife verilip mümin gönüllerin giderek arttığını gören müşrikler ise çileden çıkmışlar. Geçen yıllar içinde Allah Resulüne eziyet vermenin çok farklı yollarını ve şekillerini bulmuşlardı. Buldukları yollardan biri de Allah Resulü'nün kızlarını yuvalarından koparmak ve baba evlerine göndererek Resulullah'ı kızlarıyla yaralamaktı. Hatta bu buluş çok hoşlarına gitmiş ve buluşları için kendilerini tebrik bile etmişlerdi. Ebul As'a gelerek hanımını boşa ve baba evine gönder. Kureyş'in en güzel kızlarından kimi istersen biz sana onu almayı vaat ediyoruz, taahhüt ediyoruz demişler. Ancak Ebul As'tan hiç hoşlarına gitmeyen bir cevap almışlardı. Hayır vallahi demişti. Bütün dünya kızlarını alsanız yine de onu bırakmam. Müşrikler bu cevaptan hoşlanmamış. Ancak Ebul As'ı ve yakınlarını da kaybetmemek için daha fazla Ebul As'ın üzerine gidememişlerdi. Ebul As ve Zeynep ile ilgili bilgilerin ayrıca yad edilmesine ve tahliline ihtiyaç vardır. İnşallah bunlar mümkün olur. Onlar gerçekten örnek bir ailedir. Zaman zaman onlarla ilgili hatıraları paylaşıyorsunuz. İnşallah ileride daha da paylaşma imkanı olur. Bedir Savaşı'nda nasıl onu kurtarmak için Zeynep'in çırpındığı ve sonraki günlerle ilgili hatıralar oldukça ibret verici, tatlı hatıralardır. Ancak bizim burada vurgulamak istediğimiz küçük imamenin bu yuvanın meyvesi olduğu ve Allah Resulü'nün ona olan sevgi ve ilgisidir. Bu noktada odaklanıyoruz ve sözümüze bu yoğun yönde devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu omuzunda taşıyarak namaza çıkıyor, ümmetine namaz kıldırıyordu. Onun bu davranışı, Yaratan'ın büyük bir hibesi olan kız çocuklarını ar kabul eden ve bu ar kabul edişi normal görmeye başlayan bir toplumun artık nereden nereye geldiğini gösteren bir davranıştır. Önünde saatlerce durup bakılması gereken gerçek bir tablodur. Bu tablonun incelikleri üzerinde düşünmeyi sizlerin tefekkür dünyasına bırakıyoruz ve yola devam ediyoruz. Ümame ile ilgili bir başka hatıraya geçiyoruz. Bu hatırayı Ayşe validemiz anlatıyor. Necaşi'den Allah Resulüne ziynet eşyası gelmişti. Necaşi onları Allah Resulüne hediye etmişti. Bu hediyelerin içinde kaşı Habeş mamulü olan altın bir yüzük de vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaçınır bir üslupla küçük bir çubuk veya parmaklarının ucuyla onu aldı. Sonra Ebul As ile kelimesi Zeynep'in kızı olan Ümame'yi çağırdı. Yavrucuğum, bu yüzüğü ziynet olarak sen takın buyurdu. Bu hadis-i şerif Sünen Ebu Davud'da Hatem bölümünde, Sünen İbn-i Mace'de Libas bölümünde yer alır. Kız çocukları fıtrat olarak ziynete düşkündürler. Şer-i şerif bu yaratılışlarına göz önüne alarak onların altın ziynet takmalarına, ipek giymelerine izin vermiştir. Şer-i şerife uygun yer ve şartlarda süslü giyinmelerini de hoş karşılamıştır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak gelen ziynet eşyası arasında bulunan altın ve yüzüğü de Ümame'ye vermiştir. Neccaroğulları ve Neccaroğullarının kızları ile ilgili bir hatırayı inşallah paylaşıyoruz. Neccaroğulları Medine-i Münevvere'de yerleşik bir kabiledir. Allah Resulü'nün annesi Amine bu kabiledendir. 6 yaşlarındayken annesiyle birlikte dayı tarafını ziyaret için Medine'ye gelmişler ve küçük Muhammed Neccar oğullarının çocukları ile tanışmış, onlarla oynamış, onların havuzlarında yüzme öğrenmişti. Sonraki yıllarda hep bu duyguları hatırlar ve yad ederdi. Hicret edip gelince de Neccar oğullarından yakınlık görmüş, vatanından çıkarılmanın gönül burukluğunu onların ve diğer Medinelilerin gösterdiği yakınlık silip götürmüştü. Onlarla ilgili bir hatırayı kendisi de Neccar oğullarından olan Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelmişti. Bir mahallede ilerliyordu. Neccar oğullarının küçük kızları ile karşılaştı. Ellerindeki deflere vuruyorlar, mani söylüyorlar ve şöyle diyorlardı. Nahnu cevarin min beni Neccar. Ya habbeda Muhammedun min car. Biz Neccar oğullarının kızlarıyız. Muhammed'i ne güzel bir komşu olarak karşılarız. Onların bu sözleri Allah Resulü'nü son derece duygulandırıyor. Onların bu sözlerine karşılık olarak Rabbim biliyor ki ben de sizleri seviyorum buyuruyordu. Hakim Müstedrek'inde Beyhaki Delail-i Nübüvve'de bu hadiseyi Allah Resulü'nün hicret ederek Medine'ye gelişi ve Ebu Eyyub'ul Ensari'nin evine inişi sırasında cereyan etmiş olarak zikreder. Hatta Allah Resulü'nün evin içinden bu cümleleri duyunca dayanamadığını, dışarıya çıkarak Rabbim biliyor ki ben de sizleri çok seviyorum buyurduğunu ve duygularını dışa aksettirdiğini naklederler. Hicrette yaşanmış olması ayrı bir güzelliktir. Kendi beldesinin insanlarından gördüğü kötü muamele, dışlama, düşmanlık, kendisine, inancına, hak davaya gönül verip onun safında yer alanlara karşı yaptıkları davranışlar ve söyledikleri sözler, onu ve diğer müminleri öz yurtlarından çıkarışları ister istemez gönül kırgınlığına sebep olmuştu. Küçük kızların bu sözleri kendi beldesinde karşılaştıklarından ne kadar farklı ve gerçekten gönüle ne kadar sevimliydi, ne kadar sevindiriciydi. Üstelik bunu herkese ilan ediyorlar, duygularını başkalarına da aşıyorlardı. Bu ayrıca üzerinde durulması gereken bir hasletti. Hicretle Medine'ye girerken karşılanışının üzerinden bir başka duygu serine kaptırmıştı herkes kendisini. Allah Resulü geliyordu, coşkuyla karşılanıyordu, sevinç dalgaları esiyordu. Bu karşılanışın en güzeliydi. Hicret de böyleydi. Gariplikten coşku serine geçişin ifadesiydi. Aynı zamanda hicret, yalnızlıktan çokluğa, damla damla çoğalıştan sel sel çoğalışa, artık bir çerçevenin içerisinde davet gayretlerinden İslam devletinin kuruluşuna doğru ilerleyişin adı olmuştu bu coşkular sayesinde. Hicret birçok yönüyle ele alınması gereken, üzerine durulması gereken ve tefekkür dünyasında değerlendirilmesi gereken bir geçiş noktasıydı. Ama biz kendi dünyamıza tekrar dönüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kız çocukları ile ilgili hatıraları konusunda yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Peygamber Efendimizin Hazreti Hamza'nın kızı Umara ile olan hatırasını naklediyoruz. Hazreti Hamza'nın kızı Umara radıyallahu anha kaza umresinden dönüş sırasında uzaktan Allah Resulü'nü görmüş, peşlerine düşerek arkasından amca amca diye seslenerek koşmuş. Onu gören Hazreti Ali tarafından alınarak Hazreti Fatıma'nın hevdecine oturtulmuş ve ona teslim edilmiştir. Hevdeç biliyorsunuz develerin üzerine küçük bir balkon odacık gibi şeklinde ayarlanan, perdelerle örtülen bir bölmenin adıdır. Özellikle güneşten korunmak için ve hele de kafilede hanımlar varsa hanımların bulunması için hazırlanmış balkonumsu yerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh koşarak gelen yavruyu kucaklamış, onu da Medine'ye götürmek istemiş. Dolayısıyla Fatıma'nın hevdecine vermişti. Böylece Fatıma'nın hevdecinde yer aldı. Medine-i Münevvere'ye kadar da böyle geldi. Ayni'nin yani Umdetil Kari müellifi olan, Umdetil Kari nedir? Sahih-i Buhari'nin şerhidir. Sahih-i Buhari'nin şerhi olan Umdetil Kari müellifi Ayni'nin zikrettiğine göre, Medine'ye gelindiğinde Hazreti Ali, Cafer radıyallahu anh ve Zeyd ibni Harise radıyallahu anh'tan her biri Umare'yi yanına almak istemişler ve aralarında paylaşmakta zorluk çekmişlerdi. Ali radıyallahu anh, o benim amcamın kızı. Allah Resulü'nün kızı benim yanımda. Yani iki tarafı akrabalığım var. Onu yanına almaya daha çok hak sahibi o olmalıdır şeklinde Fatıma'yı göstermiş ve kendisini göstermiştir. Böyle demiştir ve böyle kendi alması gerektiğini, bakması, koruması gerektiğini izah etmiştir. Bu sözüyle Umara'nın Fatıma'nın yanında yetişmesinin daha doğru olacağına dikkat çekmiştir. Cafer radıyallahu anh ise benim hem amcamın kızı hem de hanımım onun teyzesi diyerek kendi bağlarının daha güçlü oluşunu vurgulamıştır. Zeyd ibni Harise ise Allah Resulü'nün Hazreti Hamza ile kardeş ilan ettiği kimsedir. Yani Hazreti Hamza ile kardeş ilan eden Zeyd ibni Harise'dir. O benim kardeşimin kızıdır. Ben bakmalıyım diyerek bunu kardeşine vefasının bir gereği saymış, onun içinde ısrar etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teyze anne makamındadır buyurarak Umare'yi Cafer'e yani teyzesi Esma binti Umeys'in yanına vermiştir. Bu ayrıca bizim fıkhımızda da hadane hakkı dediğimiz hakkın kime ait olduğunu vurgular. Yani bir çocuğun, bakıma muhtaç olan bir çocuğun hadane, koruma, kollama hakkı ilk önce anneye aittir. Boşanma durumunda da böyledir. Eğer anne mümkün değilse, müsait değilse veya anne vefat etmişse kimin olmalıdır? Eğer kendisi kabul ediyor, istiyorsa teyzenin olmalıdır. Bu şekilde devam eder, silsile böyle gider. Peygamber Efendimizin bu sözü Esma için söylediği, Umare ile Esma'nın bağı için söylediği teyze anne makamındadır buyurarak onu teyzesine verişi fıkıhta da delil olarak kabul edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuk için gönülden gelen sevgi ve şefkat istemiştir. Yakınlar arasında da en şefkatli olanın çocuğun teyzesi olduğunu böylece vurgulamıştır. Eğer teyzesi bakıma muhtaç olan bir çocuğu arzu ediyor, istiyorsa onun çocuğa bakım hakkını diğer yakınlarının hakkından daha üstün tutmuştur ve ona teslim edilmesini istemiştir. Bu artık İslam hukukunun böylece bir parçası haline gelmiştir. Bu gerçek akıldan çıkarılmamalı, ancak vefakar Zeyd'in, Ali'nin, Cafer'in davranışları da unutulmamalıdır. Herkes birbirine yüklemek istemiyor. Herkes ben bakayım, ben vefa borcumu ödeyeyim, ben üzerime düşeni yapayım, amcamın kızını, kardeşimin kızını ben koruyayım, kollayayım diye yarışıyor. Allah Resulü'nde peşine düşüşü, Umare'nin peygamber efendimizde arkasından koşturuşu ayrıca unutulmaması gereken, gözümüzün önünde canlanması gereken bir başka manzaradır. Şimdi kız çocukları ilgili birkaç hatırayı daha paylaşıyoruz. Sahih-i Buhari'de Ayşe validemizden nakledilen bir hadis-i şerif. Yanında iki kızı olan bir kadın evime girdi. Yiyecek istedi. Evde ona verecek bir hurma tanesinden başka bir şey bulamadım. Kadına onu verdim. Hurmayı ikiye bölerek kızlarına verdi. Kendisi bir şey yemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince yaşadığım bu olayı ona anlattım. Esasen biz uzaktan ayrıca bakmalıyız. Ayşe validemiz son derece cömerttir. Ebu Bekir'in kızıdır. Cömertin kızı cömerttir. Kendisinden bir şey isteyen bir insanı boş çevirmeyen bir yapısı vardır. Evine bir insan geliyor, yiyecek istiyor, ona verecek sadece bir hurma tanesi bulabiliyor. Bu anne de kendisi aç olduğu halde ne yapıyor? Hurmayı ikiye bölüyor, kız çocuklarına veriyor. Bu hadise, aç olduğunu bildiği bu insanın davranışı Ayşe validemize çok tesir etmiştir. O da gelince Peygamber Efendimiz'e bunu olduğu gibi aktarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim böyle kız çocuklarını besler, büyütür, terbiye eder, yetiştirirse o çocuklar cehennem ateşiyle onları yetiştiren kimse arasında perde olur buyurmuştur. Bu hadis-i şerif Buhari'de zekat bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Evet, o anne açtı, muhtaçtı, yavruları da açtı. O anneydi, anne şefkati tanıyan bir anneydi. Ayşe validemiz bu annenin yaptığından son derece duygulanmıştı. Bunu sonraki yıllarda da unutamamıştı. Kız çocukları ile ilgili aynı manayı vurgulayan iki hadisi daha dikkatle okuyor ve değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisini yukarıdaki duygu yüklü anı yaşayan Ayşe validemiz rivayet ediyor ve Resulullah Efendimiz'den şöyle buyurduğunu söylüyor. Kız çocukları sebebiyle sıkıntı çeken ve onlara göğüs gerip onlara karşı vazifelerini yerine getiren biri için katlandığı şeyler cehennem ateşiyle kendi arasında perde olurlar. Bu hadis-i şerifte bu şekliyle Sünen-i Tirmizi'de bir ve sıla bölümünde yer alan bir hadistir. İkincisi Ebu Said el-Hudri'den geliyor. O der ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden birisi üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi olur da onlara güzel muamele ederek yetiştirirse elbette cennete girenlerden olur. Bu hadis-i şerifte Sünen-i Tirmizi'de yine bir ve sıla bölümünde yer alır. Bu hatıralar ve bu hadisler yaratılışları sebebiyle sevgi ve ilgiye daha muhtaç kız çocuklarının nereden nereye geldiğini gösteren hatıralar, hadislerdir. Daha da niceleri vardır. Bunların hepsi ayrı ayrı bir değer taşırlar. Çünkü kız çocuklarına ar kabul edildiği, kız çocuğunun dünyaya geldiği haberi alınınca yüzlerin değiştiği, kara haber almışçasına yüzlere hüzün, karanlığın çöktüğü günler henüz çok uzaklarda kalmış günler değildi. Kız çocuklarına diri diri toprağa gömme bir vahşet, Arap Yarımadası'nda soylu tabaka arasında adet haline gelmiş, İslam'dan sonra asırlar boyu kınanarak anılır olmuştu. Şüphesiz inanıyoruz ki kıyamete kadar da kınanmaya layıktır. Ancak gözden ırak tutulmaması gereken bir gerçek daha var. Dünyanın diğer yerlerinde, mesela Avrupa'nın çoğunu kaplayan, Anadolu'yu geçip Arap Yarımadası'na kadar uzanan Bizans'taki veya Pers İmparatorluğundaki kız çocuklarının, kadınların durumları daha mı iyiydi? Biz hep Arap Yarımadası'ndakini hatırlıyor, hep onunla ilgili duyguları ve yanlışları dile getiriyoruz. Ne yazık ki ne Avrupa'daki daha iyiydi, ne Bizans'taki daha iyiydi, ne de Pers İmparatorluğundaki daha iyiydi. Avrupa'da, Hint'te, Yahudi topluluklarındaki durumları da insan vicdanına sığmayacak kadar dehşetliydi. İslam geliyordu ve onun cana can katan güneşi, gönüller okşayan Meltem'i insanlığa şöyle sesleniyordu. Ya eyyuhen nasu, inna halaknakum min zekerin ve unfa, ve cealnakum şuuben ve kabaila lita'arafu, inna ekramakum indallahi etkakum, innallaha alimun habir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, farklı vasıflarınız, özelliklerinizle bilinmeniz için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allah her şeyi, bütün yönleri ve incelikleriyle bilir ve her şeyden haberdardır. Bu ayet-i kerimede insanlığın nasıl devam ettiğine dikkat çekiliyor, gerçek değerin takvaya göre olduğuna vurgu yapılıyordu. Gerçek takva daima buydu, böyle olmalıydı. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ. Rableri onların dualarına kabul etti. Ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden güzel amel işleyenlerin amellerini zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz buyuruluyordu. Her amelin karşılık bulacağı dile getiriliyordu. Dolayısıyla Rabbimiz bize gerçekleri hatırlatıyor, üzerine vurgu yapıyordu. Bugün modern sayılan dünyanın giderek içine yuvarlandığı durum, selim bir anlayışla değerlendirildiğinde, gelinen noktanın dünkü cahiliyeden daha iyi olmadığı görülecektir. Yer yer daha büyük çılgınlıkların yaşandığı da bir gerçektir. Kötü tasvirlerle zihinleri bulandırmak istemiyoruz. Ancak ekranların, bar ve pavyonların, gazete ve mecmuaların, kadınlara kızlara nasıl yarınlar hazırladığına dikkat edilmesini de istiyoruz. Hayata nasıl diri diri gömüldüklerinin de bilinmesini istiyoruz. Hürriyet adına, aydınlığa çıkartmak adına, onları rezil bir yapıda ışıkların altına çıkartmayı, aydınlık sayanların nasıl bir aydınlık hazırladıklarını, bu çocuklara nasıl bir dünya ve nasıl bir ahiret hazırlamaya çalıştıklarını, görülmesini, değerlendirilmesini, zihinlerde canlandırılmasını arzu ediyoruz. Evet, zihinleri tasvirlerle bulandırmak istemiyoruz. Ama gerçeklerin de görülmesini istiyoruz. Şimdi Allah Resulü'nün çokça zikredilen bir hadisi şerifine birlikte kulak veriyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَكَنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ. Allah sizin şekillerinize ne de malınızın çokluğuna bakmaz. Sizi bunlara bakarak değerlendirmez. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir başka hadis-i şerifi paylaşıyoruz. اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. Müminlerin imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırınız hanımlarına karşı en hayırlı olanlardır. Ayşe validemizden gelen ve aynı mana ile farklı bir inceliği vurgulayan bir başka rivayete kulak veriyoruz. Müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı güzel olan ve ailesine hoş muamelede bulunan, onlara karşı sevgi ve şefkatle davranandır. Mümin gönüller böyle olmalıdır. Bu konuyu noktalarken yeniden zikri hakime kulak veriyoruz. Yani Allah kelamına kulak veriyoruz. Onda mümin ve mümineler hangi vasıflarla nasıl zikrediliyor, buna dikkat ediyoruz. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar. Mümin erkeklerle mümin kadınlar. Taata devam eden erkeklerle taata devam eden kadınlar. Sözünde özünde doğru erkeklerle sözünde özünde doğru kadınlar. Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar. Huşu ve tevazu sahibi erkeklerle huşu ve tevazu sahibi kadınlar. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar. Allah için oruç tutan erkeklerle Allah için oruç tutan kadınlar. Irzını koruyan iffetli erkeklerle iffetli kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlar var ya, Allah onlar için mağfiret, büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesidir. Rabbimizden bizleri de bu ayet-i kerimede zikrettiği kullarından eylemesini niyaz ediyor. Daha sonra söylediklerimizi yine özetleyen birkaç kelimeyle bu konuya nokta koyuyoruz. Kendi çocuklarının, torunlarının, diğer sahabe çocuklarının, Hazreti Ali, Zeyd İbni Harise, Zübeyir, Enes gibi çocukluktan onun yanında yetişen çocukların Allah Resulüne olan sevgisine, düşkünlüğüne, onu karşılamak için yollara dökülüşlerine dikkat ediniz ve bundan ibret alınız. Hepimizin ibret alması gereken bir manzarayı, bu manzaraları göz önüne getiriniz. Çocuklara kendinizi sevdirmeniz, inancınızı, duygu ve düşüncelerinizi sevdirir. Bunu daha önce farklı ifadelerle dile getirmiştik. Ne olur buna önem veriniz. Kendinizden nefret ettirirseniz duygularınız, düşünceleriniz de yara alır. Bu gerçeği bilerek daima hareket ediniz. Kız çocukları fıtrat olarak daha sevimli, daha cana yakındırlar. Kendilerini sevdirmede, dikkatleri üzerlerine çekmede daha başarılıdırlar. Bu aynı zamanda onların daha fazla sevgiye ihtiyaçlarının olduğunu gösterir. Onlardan sevgiyi eksik etmeyiniz. Kız çocuklarına verilen emeğin cemiyete daha fazla hayır getireceğini, bizlere de daha fazla ecir kazandıracağını unutmayınız. Sevgi ölçüsüz değildir. Çocuklara sevgi onları şımartmak da değildir. Ölçülü ve ne yaptığını bilen müminler olunuz. Bu daima hayat düsturunuz olsun. Şimdi çocuklara yakınlıkla ilgili hatıraları paylaşacağız. Hoş davranışta, güzel davranışta, hoşgörüyle ilgili hatıralar inşallah paylaşıma çerçevemiz içerisinde olacak. Burada güzel davranış, hoşgörü deyince çocuğa karşı düzgün bakış açısını, onun yaş, bilgi, kabiliyet ve durumunu değerlendirişi ifade eden affediciliği, ona şefkatle muameleyi, onun henüz mükellef olmadığı gerçeğini göz ardı etmemeyi, sürçmelerinde ona anlayış göstermeyi kastediyoruz. Çocuğun her arzusunu yerine getirmeyi, o ne yaparsa yapsın katlanıp ona yanlış yaptığını hissettirmemeyi, ona sınırsız hürriyet vermeyi, onu şımartmayı kastetmiyoruz. İslam dini aşırılıklardan uzak, İtidal dinidir. Hak yol, orta yoldur. Sevgide de, öfkede de itilal olmalı, hisler iradenin önüne geçmemelidir. Her durumda doğruyu gerçekleştirmek için en uygun yolun ve üslubun bulunması için gayret edilmeli, bu vazgeçilmez prensibimiz olmalıdır. Asıl saadetten bize ulaşan birkaç hatırayı yad ettikten sonra, güzel davranış, şefkat, hoşgörü, disiplin, terbiye ve anlayışlı olma üzerinde inşallah yeniden duracağız. Şimdi ilk hatırayı Enes radıyallahu anh'tan naklediliyoruz. O anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Bir gün beni bir ihtiyaç için göndermişti. Vallahi gitmem dedim. İçimden geçen ise Resulullah'ın emrettiği yere gitmekti. Çıktım. Çarşıda oyun oynayan çocukların yanına uğradım. Çok geçmeden ben de onlara kapılarak dalıp gitmiştim. Birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımı arkadan tuttu. Döndüm ona baktım. Gülümsüyordu. Enescik, söylediğim yere gittin mi diye sordu. Kendilerine, evet hemen gidiyorum ya Resulullah dedim. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de Fedail bölümünde yer alır. Şimdi Enes'in adlı anlattıklarını birlikte tahlil ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük olarak onun gitmem dediği zamanki duygularını da biliyor, söz ve davranışlarını yaş ve durumuna göre değerlendiriyordu. Oyuna daldığı zamanki durumunu da yanına geldiğinde şimdi gidiyorum dediği zamanki durumunu da biliyordu. Onu azarlamıyor, yaralamıyor, zihninde acı hatıra, gönlünde acı duygular bırakmıyordu. Yıllar sonra her hatırlayışta Enes'in gönlünde yer eden sevgisini artıracak, zihninde sonraki nesillere de örnek olacak tatlı bir hatıra bırakıyordu. Enes de önünde duygularını dile getiren güzel kelimeler ekleyerek bu hatırayı yad ediyordu. Enes radıyallahu anh hem Sahih-i Buhari'de hem Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka hadiste de Allah Resulüne 10 sene hizmet ettim. Bir kere bile bana öf demedi. Şunu niye şöyle yaptın veya şunu niçin yapmadın diye beni azarlamadı. Beni hiçbir zaman kınamadı, ayıplamadı der. Sahih-i Müslim'de yer alan bir rivayette Allah Resulüne 9 yıl hizmet ettim diye zikredilir. Enes'in Allah Resulü hayata göz yumuncaya kadar 9 yılı geçkin ona hizmet ettiği bilinir. Bunu ifade ederken bazen küsürü söylemeyip 9 yıl dediği, bazen de küsürü tamamlayıp 10 yıl dediği kanaatine varıyoruz. Sahih-i Buhari'yi şerh eden Aynide hadisin şerhinde böyle bir açıklamaya yer verir. Onun için kardeşlerimiz 10 yıl veya 9 yıl şeklinde ifadeyi gördükleri zaman bunu anlamadılar. Biz hayatta aynı şekilde bu ifadeyi bu şekilde kullanıyoruz. Yine Sahih-i Müslim'de yer alan bir rivayet bize biraz daha farklıdır ve daha geniştir. O da aynı güzel örnekli vurgularken şöyle der. Ben Allah Resulüne ikamet halinde de yani Medine'de mukimken de seferde de hizmet ettim. Allah'a yemin ederim ki yaptığım hiçbir şey için bana bunun için böyle yaptın, yapmadığım bir şey için de neden bunu böyle yapmadın demedi der. Allah Resulü'nün ahlakı buydu. O kırmadan, yaralamadan, acı söz söylemeden hatayı doğrultabiliyor, tatlı söz ve güzel üslup kullanarak doğruları zihinlere ve kalplere yerleştirebiliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten hayran olunacak derecede yüce bir ahlak, olgunluk, sabır ve nefis hakimiyetine sahibiydi. O bize gönderilen Resul'dü. Bize ahlaki emirleri tebliğ eden, yaşayan, nasıl yaşanacağını gösteren, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'di. Bu sözler onun terbiyesi altında yetişen bir gencin sonraki yıllarda bizlere naklettiği hatıra ve duyguları ifade eden sözlerdi. Elbette ki çocuklar yaramazlık yapacaklardır. Elbette ki çocuklar çocukluğunun gereğini yapacaklardır. Ama biz büyükler olarak ne yapmalıyız? Bu konuda biz artık mesul olan, biz artık mesuliyeti olan, biz artık ufukları süzmesi gereken, biz artık iradesine hakim olması gereken, biz artık tefekkür süzmesini, süzgecini kullanmasına gerekenler olarak neler yapmalıyız? İnşallah bunlarla ilgili bilgileri paylaşacağız. Hoşgörü elbette ki aldırmazlık değildir. Ancak önceden birkaç kelime ile işaret ettiğimiz, yeniden üzerinde kısaca da olsa durmakta fayda gördüğümüz bir gerçek daha vardır. Anlayışlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli davranmak başka şeydir. Gevşek davranmak, çocuğun her isteğine boyun bükmek, iyi olsun kötü olsun onun her yaptığına katlanmak, durmadan nazını çekmek ve onu buna alıştırmak başka şeydir. Bir çocuğun doğruyu bilmeye olan ihtiyacı kadar yanlışı bilmeye de ihtiyacı vardır. Annesinin, babasının ve diğer büyüklerinin kendisinin iyiliğini, iyi bir insan olmasını istediğini bilmeye, yanlış yapınca veya yapmak isteyince kendisinin durdurulacağını, kötülüklerden ve kötü davranışlardan korunacağını da bilmeye ihtiyaç vardır. Kendi haklarının var olduğunu bilmeye ihtiyaç olduğu gibi başkalarının haklarının da var olduğunu, kendi canının bir şeyi çektiği kadar başkalarının da canının çektiğini, kendi merak ettiği şey kadar başkasının da merak edebileceğini, kendisinin rahatsız, tedirgin olduğu kadar başkalarının da rahatsız ve tedirgin olabileceğini, kendi canının yandığı kadar başkasının da canının yanabileceğini bilmeye kesinlikle ihtiyacı vardır. Bencilce duyguları taşımamalı, bu nevi duyguların esiri olmamalı, ben merkezli biri haline gelmemelidir. Çevresindekilerin de kendisi gibi memnun olunca sevincin daha da artacağını anlamalıdır. kardeşleriyle, arkadaşlarıyla paylaşmanın kıymetini bilme şuuruna ermelidir. Kötü davranışların ve huyların sevilmediğini idrak etmelidir. Bütün bunlarda her zaman hoşgörü göstermek, aldırmamakla olmuyor. Hataların tekrar edilmemesi, yanlışların düzeltilmesi, kötülüklerin iyiliklere dönüşmesi, kötü huyların yerine güzel huyların alması için çalışmak, gerektiğinde kesin ve kararlı tavır almak, hayır demek, yanlış demek, bu böyle olmaz, bunun sana yapılmasını ister misin? Ne kötü bir davranış demek ve güzel bir üslup ile çocuğu hatadan, yanlıştan kurtarıp iyiye, doğruya, güzele yöneltmek, onu gerçek manada sevmek, ona şefkat duymak, onun iyiliğini istemektir. Bunun içindir ki Allah Resulü "Ekrimu evladekum ve ahsinu edebehum." Çocuklarınıza değer verin. Onlara ikramda bulunun. Onların terbiyelerine güzel yapın buyurur. Her insan çocuğuna kendi çocuğu olması hasebiyle değer verir. Ancak buradaki değer vermeden murat ona daha çok onun duygularına, düşüncelerine, sözlerine, şahsiyetlerine değer vermek ve bunu kendi kendilerine hissettirmektir. Onların terbiyelerine dikkat etmek, onları İslam edep ve terbiyesiyle yetiştirmek, onlara güzel hasletler aşılamak, onları hem kendilerine hem de ailelerine, hem ülkelerine hem de inandıkları davaya faydalı olacak, takdire değer hizmetler sunacak şekilde yetiştirmektir. Bu onlara ayrı bir değer kazandıracaktır. Bir anne ve babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyiliklerden biri de şüphesiz bu olmalıdır. İnsanın kendi değer vermesi değil, başka insanların da değer vereceği, kıymetli kabul edeceği bir evsafa, bir şahsiyete dönüştürmektir, bunun için gayret etmektir. Bir anne ve baba çocuğunu güzel ahlak, edep ve terbiye çevresinde yetiştirmek, ona güzel hasletler aşılamak istiyorsa, kendisi de güzel ahlaka, bu hasletlere sahip olmalı, iç dünyasında güzel duygular beslemeli, bunu dış dünyaya aksettirmelidir. Şüphesiz insan kusursuz değildir. Hatasız olması da mümkün değildir. Ancak hatalarının hata olduğunu idrak etmeli, öfkesi yatışınca veya kendisini hataya sevk eden dış baskılar ortadan kalkınca, esen fırtınalar dinince hatayı itiraf edebilmeli, doğru davranışın ne olduğunu uygun bir üslupla dile getirebilmeli, ailenin diğer fertleri gibi çocuk da onun iyi niyetini, samimiyetini anlayabilmeli, hissedebilmelidir. Fırtınalı anlardan sonraki günlere acı hatıralar bırakılmamalıdır. Bunu bastırarak vurguluyoruz. Normal şartlarda bir çocuk, ebeveynin edep ve terbiyesine, güzel hasletlerine, hoş davranışlarına, iyi niyetine şahit olmalı, geçici hallerini affedebilmeli, bu tür geçici haller, asıl çocuğun asıl kanaatlerini, beyninde kalbinde oluşan temel kanaatleri yıkmamalıdır. Anne baba da buna fırsat vermemelidir. Anne ve babalar da çocukların işledikleri kusurlara karşı zaman zaman affedici olmalı. Ancak bu affedicilik çocuğu gevşekliğe, vurdum duymazlığa, her yaramazlık yaptığında nasıl olsa katlanıyorlar, bir şey olmaz anlayışına itmemelidir. Çocuk yaptığının doğru olmadığını hissedebilmeli. Hissetmiyorsa uygun bir üslupla kendisine hissettirilmelidir. Neticede çocuk cezalandırılmamış, affedilmişse, kendi yaramazlığı karşısında anne ve babasının büyüklük yaptığını ve affedici olduğunu anlamalı, kavralmalıdır. Yoksa aldırmıyorlar anlayışına saplanmamalıdır. Eğer böyle davranılırsa, anne baba çocuğuna anlayışlı, gerektiğinde kesin tavırlı davranıyorsa, bu şuur çocukta yıllar geçtikçe daha da gelişecek, onu büyüklerine, anne ve babasına karşı daha hürmetli, daha sevgi dolu bir hale getirecektir. Enes radıyallahu anh'ta olduğu gibi bu duygular onun gönlünde yer edecek, hayat boyu onu yönlendirecek, o da küçüklerine karşı benzeri davranışlar sergileyecektir. Enes'in çocukların yanından geçerken onlara selam verişi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yapardı deyişi ve bir dizi güzel hasletlerle sonraki nesillere örnek oluşu zannederim bunun en güzel misallerindendir. Anneler ve babalar durumlarını çok iyi değerlendirmeliler. Yavrularına ne derece hoşgörü gösterecekler? Yavrularına nasıl yönlendirecekler? Yavrularına nasıl haddi aştıklarını durduracaklar? Bu konuda belli bir şuura, belli bir bilgi birikimine, belli bir tecrübeye, hatta dostlarla yardımlaşmaya, ihtiyaç duyduklarında yardımlaşmaya ehemmiyet verecekler, üzerinde duracaklar, yuvalarını koruyacaklar, yuvalarının yarınlarını da koruyacaklardır. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın, davamızın gelecek taşıyıcı nesilleridir. Onu koruyacak, kollayacak, ona layık insanlar olması gereken bizim devamımızdır. Bu konuda elbette ki titiz olmalı, elbette ki bir gayretin içerisinde olmalıyız. Elbette ki bilgilerimizi paylaşmalı, elbette ki duygularımızı paylaşmalı, elbette ki bu konuda azimli ve kararlı olmalıyız. Gelecek günlerin güzel olmasını istiyorsak, gelecek günlerde hayırlı baharların gelmesini istiyorsak, saadet çiçeklerinin açmasını istiyorsak, dünya ve ahiret güzelliğini yaşamak istiyorsak, biz bizim üzerimize düşeni yapmak zorundayız. O zaman dünya güzel olacak, o zaman ahiret güzel olacaktır. O zaman yuvalarımızdan dış dünyaya bereket taşacaktır, güzellik taşacaktır. Bu nevi duyguları, bu nevi bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Gelecek günleriniz güzel olsun. Yuvalarınız saadetle dolsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.